Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün Genç Dergisi'nin Ağustos 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Evet, öncelikle Alican Tatlı İmzalı Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı niçin sevmeliyiz başlıklı yazıyı aktaracağız. Geçen ay bir Müslümanın İtikadi, tarihi, kültürel ve fikri olarak şuurlanması ve bilinçlenmesinde çok özel bir yeri olan Kudüs'ü, daha özel de Mescid-i Aksa'yı bir an önce ziyaret etmemiz gerektiğini, yarının geç olabileceğini ifade etmiş ve Mescid-i Aksa'yı niçin sevmemiz ve ziyaret etmemiz gerektiğini anlatan yazımızda buluşmak ümidiyle demiştik. Bu sayıda ise rehberimizin bizlere anlattığı bilgilerden de istifade ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kudüs kurulduğu günden bu yana vahiy, ilahi tebliğ ve peygamberlik müessesesini temsil etmiştir. Dolayısıyla burası kurulduğu günden beri bir İslam şehridir. Çok sayıda peygamber hayatlarının en azından bir bölümünü bu şehirde geçirmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç'a yükseltilirken Kudüs'e kadar getirilmiş ve oradan göklere çıkarılmıştı. Allah dileseydi onu Mekke'den de göklere yükseltebilirdi. Ancak İsra ve Miraç olayında Hazreti Peygamber'e refakat eden Cebrail'in onu önce Kudüs'e getirmesi, sonra göklere yükseltmesi ve bu şehre bambaşka bir mana ve önem vermiştir. Yüce Allah son peygamberi Hazreti Muhammed'in Kudüs'ü ziyaret etmesini ve bu peygamberler şehrindeki ilahi ayetlere şahit olmasını dilemişti. Kudüs Allah tarafından mübarek kılındığı bildirilen bir şehir olmasının yanı sıra peygamberler şehri olması itibarıyla da İslam'da ayrı bir yere sahiptir. Çünkü İslam yani tevhid dini Hazreti Adem'den bu yana bütün peygamberlerin ortak dinidir. Allah Teala şahıslar içinden peygamberleri, nebileri, şehitleri, alimleri seçmiştir. Yine zamanlar içinden Ramazan ayı, Cuma günü, Kadir gecesi, Arefe günü ve Aşure günü gibi vakitleri seçtiği gibi, Kabe'nin yeri Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa gibi mekanları da seçmiş, bunlara ayrı ayrı önem ve faziletler atfetmiştir. Mescid-i Aksa'yı sevmemiz için birçok sebep gösterilebilir. Ancak şu 5 sebep oldukça önemlidir. 1. Mescid-i Aksa, ta arşa kadar her santimetre karesi peygamberin ve meleklerin secde ettiği mukaddes bir mekandır. Bu yüzden onu seviyoruz. İnsanlar Hazreti Adem'den bu yana Mescid-i Aksa'ya gelmeye başlamışlar. Hazreti Nuh'tan sonra Şam bölgesindeki bütün peygamberler bu alanda ibadet etmişlerdir. Mescid-i Aksa dağının adı Moria'dır. Seçilmiş demektir. Peygamberler hayattayken burada namaz kıldılar. Hazreti Meryem de burada namaz kıldı ve Hazreti İsa'yı burada doğurdu. Hazreti Peygamber gelince İsra ve Miraç hadisesi oldu. Efendimiz Kabe'nin yanında evinde bulunurken evinin çatısı açıldı, Cibril geldi ve semalara çıkacağı müjdesini verdi. Burak da dağdan dağa zıplayarak Mescid-i Aksa'ya geldi. Efendimiz Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlerin saf tuttuğunu gördü. Bu peygamberlere kim imamlık yapacak diye soruldu. İlk safta Hazreti Adem ilk peygamber vardı. Hazreti İbrahim, İsa ve Musa vardı. Nuh vardı. Bunlardan birisi imam olabilirdi ancak Cibril gelmiş, Efendimizin sırtına dokunarak gel imamlık yap demişti. Efendimiz arkasındakilerin sayısını ancak Allah'ın bildiği nebilere 2 rekat namaz kıldırdı. Onların arkalarında semaya kadar melekler vardı. Efendimiz arşa kadar saf tutan bu enbiya ve meleklere namaz kıldırdı. Bu manzara tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Bu durum ne Mekke'de ne de Medine'de oldu. Sadece Mescid-i Aksa'da gerçekleşti. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın her santimetresinde bir nebi ve melek secde etti. Ayrıca mescidin üzerinden arşa kadar da melekler secde etti. Bu bugüne kadar görülmemiş müthiş bir manzaraydı. Burak sadece Mekke'den Kudüs'e, oradan semaya yükselmeye vesileydi. İslam'dan önce bile sadık ve emin sıfatına haiz olan Efendimiz, Miraç'taki bütün detayları bize haber verdi. Mesela namaz bize semada farz kılındı. Diğer bütün emirler yeryüzünde farz kılındı. Ancak namaz semada farz kılındı. Allah dileseydi Efendimiz'i yeryüzünün herhangi bir yerinden semaya yükseltirdi ama Mescid-i Aksa'dan yükseltti. Bu mekan yeryüzünden semaya açılan bir kapıdır ve devamlı açıktır. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı ziyaret edenler, kendilerinin semaya açılan en yakın yerde bulunduklarının bilincinde olmalıdır. 2. Mescid-i Aksa'nın her santimetre karesinde sahabenin gözyaşı vardır. Bu yüzden onu seviyoruz. Hazreti Peygamber Kudüs'ün fethini çok arzu etmesine rağmen buna ömrü vefa etmiyor. Hazreti Ebu Bekir fetih için çok uğraşıyor fakat o da buna nail olamıyor. Hazreti Ömer 4000 sahabe ve 12000 tabiinden oluşan bir orduyla Hicri 636'da Kudüs'ü fethediyor. Beyt-i Makdis'teki kayanın olduğu yeri soruyor. O zaman Hristiyanlar ellerinde bulundurdukları Beyt-i Makdis'i ve etrafını ihmal etmişlerdi. Buralar çok harap ve bakımsızdı. Beyt-i Makdis'in olduğu yere çöplerini döküyorlardı. Hazreti Ömer ve ordusu burayı önce çöp ve pisliklerden temizledi. Ordunun içinde Bilal-i Habeşi de vardı. Hazreti Ömer Beyt-i Makdis'in üzerindeki kayaya çıkmasını ve Medine'de okuduğu ilk ezan gibi ezan okumasını istedi. Hazreti Bilal ise Efendimizin vefatından sonra 4 yıldır üzüntüsünden ezan okumuyordu. Hazreti Ömer'in ısrarı karşısında yanık sesiyle ezan okudu. Gözyaşları içinde "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" deyince Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Derken Hazreti Ömer tarafından Kudüs'ün valisi tayin edilen Ubade bin Samit gözyaşlarını tutamadı. Onların ağladığını gören 4000 sahabi ve 12000 tabiin gözyaşlarına boğuldu ve Mescid-i Aksa'da gözyaşı sel oldu. 3. Mescid-i Aksa'nın her santimetre karesi şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bu yüzden onu seviyoruz. Hazreti Ömer'den 50 sene sonra Melik Abdülmelik bin Mervan geliyor ve Kubbetü Sahra'yı iki kat olarak yapıyor. Ondan sonra Müslümanlar Haçlı orduları Kudüs'e girinceye kadar ilave binalar yapıyorlar. Hristiyanlar Kudüs'ü işgal ettiklerinde 70 bin Müslüman Mescid-i Aksa'nın içine giriyor. Bir cuma günü tam 70 bin kişi orada şehit ediliyor. Bununla yetinmeyen Hristiyanlar, Müslümanların cesetlerini dışarıda bir yere taşıyıp orada onları yakıyorlar. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın her santimetre karesinde şehit kanı vardır. 4. Mescid-i Aksa vahyin indiği yerdir. Bu yüzden onu seviyoruz. Efendimizin arkasında on binlerce nebi ile orada namaz kıldığı için seviyoruz. Yeryüzünün semaya açılan kapısı olduğu için seviyoruz. Burası bereketin merkezi olduğu için seviyoruz. İsra suresinde etrafının mübarek kılındığından bahsediliyor. Onun etrafı mübarek kılındı. Mescid-i Aksa'nın etrafında daireler vardır. Orada bereketin 3 dairesi bulunuyor. Bu 3 bereket dairesinin merkezi Mescid-i Aksa'dır. En dıştaki daireden başlayarak, 3. daire Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar, Kabe'den Türkiye'ye kadar uzanan dairedir. Bu dış dairedir ve en büyük dairedir. 2. daire orta dairedir ve Şam bölgesine kapsar. Yani Suriye, Lübnan, Ürdün bölgesidir. Efendimiz 3 defa Şam halkına müjdeler olsun diye buyuruyor. Niçin diye soruyorlar. O da Rahman'ın melekleri Şam'ın üstünde kanatlarını germişlerdir. Allah Şam ve Şam ehline kefil oldu buyurmuştur. Birinci daire ise en küçük daire olan Beytül Makdis'tir. Bu da Filistin'in tamamıdır. Burası merkezdir. Türkiye'den gelenler üçüncü daireden gelenlerdir. Üçüncü daireden gelenler ikinci daireden birinci daireye, oradan da merkeze gelir. Bereketin merkezine gelir. Mescid-i Aksa'ya gelenler bedenlerinde bu bereketi hissederler. Zihinlerinde, zürriyetlerinde bu bereketi hissederler. Mallarında bu bereketi görürler inşallah. Bu bereket mekanın bereketidir. Burada geçirilen vakit, buradaki hava, buradaki şahsiyetler hep bir bereket vesilesidir. 5. Mescid-i Aksa, ahir zamanda olacak bütün hadiselerin yaşanacağı çok önemli bir mekandır. Bu yüzden onu seviyoruz. Ahir zamanda olacak bütün hadiseler Mescid-i Aksa'da olacak. Hazreti İsa kıyamete yakın Şam'da inecek ve oradan Beyt-i Makdis'e gelecek. Lut kapısında, havaalanına yakın yerde Deccal'i öldürecek. Yine Mescid-i Aksa, Bas yani yeniden dirilme, haşr, bir araya toplanma ve neşr, yayılma yeridir. Çünkü hadis-i şerifte burası dirilme ve yayılma yeridir buyurulmaktadır. Mescid-i Aksa'yı bu özelliklerinden dolayı sevmemiz gerektiğini anlatan rehberimiz Samir Bey bize, belki kıyamet gününde şu anda oturduğumuz yerde dirileceksiniz ve bu yer size şahitlik edecektir. Burada yaptığınız ibadetler karşınıza çıkacak. Nereden bileceksiniz? Sema size şahitlik edecektir. Nereden bileceksiniz? Dedi ve sonra da Mescid-i Aksa'yı niçin ve ne kadar sevmemiz gerektiği ile ilgili çok enteresan bir benzetme yaptı. Bunun da yazımı noktalamak istiyorum. Samir Bey şöyle diyordu. Bir annenin 3 çocuğu olsa ve çocuklarını aynı derecede sevse onlar arasında hiç ayrım yapmaz. Ama onlardan biri hastalansa ya da hapse atılsa bu anne bütün sevgisini bu çocuğa verir. Çünkü o hastadır, özgürlüğünü kaybetmiştir. Evet, biz Kabe'yi seviyoruz, Mescid-i Nebevi'yi seviyoruz ama şu an Mescid-i Aksa'yı daha fazla sevmek durumundayız. Çünkü Mescid-i Aksa hastadır, özgürlüğü elinden alınmıştır. Şu anda Mescid-i Aksa'nın altında Yahudilerin açtığı tüneller bulunuyor. Allah korusun, herhangi küçük bir deprem olsa Mescid-i Aksa çökecektir. Mescid-i Aksa esirdir. Etrafını tamamen Yahudiler çevirmiştir. İşgal etmişlerdir. Evet, şu an bizler Mescid-i Aksa'yı Kabe'den daha çok seviyoruz. Mescid-i Nebevi'den daha fazla seviyoruz. Fakat burası özgürlüğüne kavuştuğu anda sevgide öncelik sırası değişecek ve biz o zaman tekrar Kabe'yi birinci sırada seveceğiz. Yani önce Kabe, sonra Mescid-i Nebevi ve sonra Mescid-i Aksa'yı seveceğiz. Evet, Ali Can Tatlı İmsalı, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı niçin sevmeliyiz başlıklı yazıyı aktardık ilk olarak size değerli dinleyicilerimiz. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Kabe'yi görmenin günahı başlığını taşıyor ilginç bir başlık. Bu yazıyı kaleme alansa Mehmet Dinç. Ramazan'ın son 10 günü nasip oldu, Umre'ye gittim. Şükründen aciz kalınacak bir nimet. Rabbim herkese tekrar tekrar nasip etsin. Bir yandan ibadette meşgul olurken, bir yandan da dünyanın her yerinden gelmiş, dilleri farklı, ırkları farklı, kültürleri farklı, yaşları farklı, milyonların içerisinden binlercesini gözlemleme imkanı buldum. Çok güzel insanlar, çok değerli kalpler, çok aydınlık yüzler gördüm. Ancak güzelliklerin yanında sayıca çok daha az olsa da can sıkıcı, üzücü, kırıcı davranışlar da yok değildi. Garip olan şu ki söz konusu davranışların çok büyük çoğunluğu daha iyi bir Müslüman olabilmek, daha çok sevap kazanabilmek, günahlarını affettirebilmek için yapılan davranışlardı. Mesela insanları ezerek tavaf etmek, omuz atarak namaza yetişmeye çalışmak. Kâbe'yi görerek namaz kılabilmek için yolun ortasında herkesi engelleyecek şekilde namaza durmak. Başkasının seccadesine zorla oturup seccade sahibini seccadenin dışında bırakmak vesaire gibi sayabileceğimiz çok sayıda kul hakkını ihlal eden davranış. Fakat dikkatinizi çektiyse hepsi daha iyi ibadet edebilmek, daha çok sevap kazanabilmek, daha çok günah affettirebilmek için yapılan davranışlar. Yani hepsi esasında Allah rızası için yapılan davranışlar. Ama sonuçta rıza kazanılıyor mu? Bilemem. Dikkat çekici bir durum da şu. İnsanlar çok uzun saatler aç susuz kalıyorlar. Hava zaten oldukça sıcak, açlığı ve özellikle susuzluğu oldukça zor hale getiriyor. Üstüne teravih ve teheccüd programlarından dolayı iftar ve sahurda da çok az yeniyor. Uyku deseniz normalden daha az uyumak zorundasınız. Yani beden esasında ciddi ciddi zorlanıyor. Bedenin temel ihtiyaçlarından ciddi fedakarlıklar yapılıyor. Ancak bedeni ihtiyaçlardan dolayı tartışan, kavga eden, kalp kıran ben görmedim. İftar vakti dağıtılan çok kıymetli birkaç hurma için kimse kendini öncelemedi. Hatta kendi yemeyip ya da az yiyip başkasına veren çok gördüm. Zemzem'i kendinden önce başkasına içirdi. Dağıtılan sınırlı sayıdaki kahve ve çay içinde hiçbir sorun yaşandığına şahit olmadım. Yani tartışan, kalp kıran, eziyet eden insanlar kendi bedeni ihtiyaçlarını önceleyen bencil, hodgam, kaba insanlar değiller. Yeri geldiğinde en temel ihtiyaçlarına rağmen kendilerinden fedakarlık yapacak kadar yürekli ve güzel insanlar. Ancak yanlış öğrenmişler, eksik öğrenmişler. İsrafı sadece musluktan damlayan su olarak öğrenip bir damla suyun boşa akmasına tahammül edemeyen ama ömrünü, enerjisini, bedenini israf eden kardeşlerimiz ya da hepimiz gibi Allah'ın rızasının da neye mal olursa olsun, kimin hakkına girilirse girilsin, kimin kalbi kırılırsa kırılsın, Kâbe'nin karşısında namaz kılmakla, Kâbe'ye dokunmakla kazanılacağını öğrenmişler. Değil efendim, değil. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil diyor Yunus. Yunus emreder hoca, gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir diyor. Gönüllere girmek lazım, gönüller almak lazım. Allah rızası için gönül kırmaktan, hakka girmekten imtina etmek lazım. Kâbe'nin karşısında böyle de memleketimizde durum nasıl? Buyurun bir dostumun yaşadığı bir tecrübeyle durumu ifadeye çalışayım. Bir büyüğümüzün sohbetine gitmeden önce arkadaş grubumuzla oturup çay içiyorduk. Ben kalkalım dedikçe sohbete en çok önem veren, her sohbete muhakkak katılan arkadaşımız ben sizi yetiştiririm. Ben hep bu saatte çıkıyorum deyip durdu. Sonra kalktık, arkadaş şoför koltuğuna geçti ve emniyet şeridine girip son sürat gaza basıp bir sürü insanın önüne kırıp bizi sohbete yetiştirdi. Yorum sizin ama keşke hiç o sohbete gitmeselerdi de hiç olmasa günaha girmeselerdi. Bazı bilgilerimizi, ezberlerimizi, düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmek zorundayız. Kul hakkına girerek, kalp kırarak, hak yiyerek Allah rızası kazanılmaz. Kâbe'nin karşısında namaz kılmak ya da Kâbe'ye el sürmek zorunda değiliz ama kimsenin hakkına girmemek zorundayız. Değerli dostum Senayi Demirci Bey'in bir tespiti, teklifiyle bitireyim. Ümmeti Muhammed, Kâbe'nin karşısında birbirine nezaketle yol verip, önce siz buyurun, hayır efendim siz buyurun dediği zaman ümmet kurtulur. Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Kâbe'yi görmenin günahı başlıklı makaleyi aktardık, yazıyı aktardık. Genç Dergisi'nden değerli gençler. Evet, son olarak size Halit Yasir Özoğlu'nun şu üç şey başlıklı makalesini aktaralım Genç Dergisi'nden yine. Meyve veren ağaç taşlanır. İslam haricindeki hiçbir din ve Müslümanlar haricindeki hiçbir millet, yüzyıllar hatta bin yıllar boyu sistemli, topyekun, bütün haline gelmiş düşman topluluğu tarafından saldırıya uğramadı. 15 asır önce son peygamberde icraatına başlayıp, yeryüzü artık kıyamete kadar mümini eksik olmayacak şekilde yeniden İslam'la şereflenince, asırlardır işi gıcır gıcır yürüyen şeytan için aslında çok zorlu zamanlar başladı. O yıllar yılı hızla yayılan iman iklimi karşısında kimi zaman ayazda kaldı, dondu, kimi zaman da kavurucu sıcaklarda eridi. İnsanların gönüllerinin iman nuruyla serinlik bulmasının önünü alamaz oldu. Ama hiç boş durmadı. Yorgunluk ne, dinlenmek ne bilmedi. Hücresinin sığabileceği her delikten geçmeye çalıştı. O, kendisine vazife bildiği davası uğruna insanları doğrudan ve doğru yoldan saptırmaya gayret gösterdi. Şimdiki zamanda dünya nüfusuna göre imansızlık batağındakilerin sayısı Müslümanlıkla şereflenenlere göre ezici bir üstünlükte. Ancak cahiliye dönemine vurulan büyük sekte açısından bakıldığında bu üstünlüğe şeytanın, İslam'ın nurunun tüm dünyayı kuşatmasının an meselesi olması endişesine binaen seviniyor olamayacağı düşünülebilir. Nefisle kurduğu şirketi her geçen zaman diliminde kârla günü tamamlayan iblis, idare ve kontrolü altına aldığı insanlarla en kritik zamanlarda hep İslam'a öldürücü darbeleri vurmanın peşinde oldu. Mekke'ye hac yapmaya gelenlerin çadırlarına ziyaretlerde bulunarak insanları hak ve hakikate davet eden Hazreti Peygamber'in arkasından öz amcasını koşturdu. En iddialıyı, en yakınıyla vurmayı düşündü. Karşı cins, mal, evlat ve bin yığın dünyalıkla insanların, evliyanın hatta peygamberlerin aklını çelmeye çalıştı. Ve çok zaman insanoğlunun sıvanadan çıkacağı bütün yolların fikir babası olarak aklı hayale gelmeyecek ve yüce yaratıcının gazabını celbedecek sapıklıkların mimarı ve mihmandarı oldu. Günümüzde de Rabbimize, peygamberimize, dinimiz, kitabımız ve manevi değerlerimize şeytanın direktörlüğünde açılmış savaş var gücüyle sürüyor. Aynı zamanda her bir Müslümanın da son nefesine kadar inandığı değerleri savunmaya ve insanların biricik hakikate kavuşmasına vesile olmaya dair görevi de devam ediyor. Özellikle günümüzde dozajı gitgide yükseltilen isyan, iftira, kötüleme, küfür ve her türlü melanete karşı ortaya konması gereken Müslüman tavrının daha güncel, daha diri tutulması gerekiyor. Buna dair zihnimde tasavvuruna yeltendiğim bir tespitimi ete kemiğe bürümek adına burada paylaşmak istiyorum. Şu üç şey üzerinde durulması halinde üzerimize düşeni yapmış olarak mesuliyetten beri olacağımız kanaatindeyim. Üslup, tebliğ şuuru ve ortam cesareti. Allah ilahlık ilan eden Firavun'a karşı nasıl konuşması gerektiğini kendisine soran peygamberine bu en ağır bulduğu günaha rağmen yumuşak bir lisanı emretti. Bir defa her bir Müslüman, karşısındakini incitmeden, iğnelemeden, onu tesir altına alabilecek bir ses tonu, uygun kelimeler ve isabetli kısa cümlelerle, söylediklerine itibar edilecek bir üsluba sahip olmalı. Ama bunun yanında, gerektiği yerde de en dokunaklı, net ve kesin İslami tavrını da ortaya koymaktan çekinmemeli. Sonra dinini hayatında azami yaşamak gayretiyle Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara her bir an tebliğ etme şuurunda olmalı. Gerek kendi dindaşlarına, gerekse gayrimüslimlere karşı uygun ortamlar oluşturarak doğruları ifade etme gayretinde bulunmalı. Ve yine çoğumuzun üzerinde olması gerekip de olmayan ortam cesareti. Şöyle bir yoklasak kendimizi, alkolik, ateist, sapık fikirli, sıkıntıları uç noktalarda yaşayan bir arkadaşımız veya yakınlık kurabileceğimiz bir arkadaş grubu, neden olmasın? Biz hep kendi kendilerimizde oluşturduğumuz ortam ve muhabbetlerin kurbanı olmayalım sonra. Unutmayalım ki şurada bir çadırda daha, söyleyeceklerimiz de hidayete erişme ihtimali olan kişiler var. Ve Ebu Leheb aramızda. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Şu Üç Şey başlıklı yazıyı aktardık son olarak size. Bugün Genç Dergisi'nin Ağustos 2015 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hoşça kalın.